Ayrım 3. Ariflerin Namazı. Namık Kemal Zeybek. Sayfa 33. Şah Veliyullah'ı Dehlevi'nin Namazı. Namazın esrarından bahsederken Büyük Sufi Şah Veliyullah'ı Dehlevi'nin anlattıklarını Profesör Muhammed Hamidullah'dan okuyalım. İslam'a Giriş adlı eserden. Bil ki insan bazen kendini bir şimşek gibi Allah'ın huzuruna nakledilmiş ve olabilecek en büyük bağlılıkla Allah'ın eşiğine bağlanmış olur. Burada şahsına öyle ilahi tecelliler görünür ki bütün ruhunu kaplar. Öyle şeyler görür ve hisseder ki insan dili onu anlatmaya muktedir olmaz. Bu nurani hal ortadan kalkınca önceki durumuna döner ve mümin bu vecd halinin kaybolmasından dolayı elem içinde kalır. Bunun üzerine kendisinden kaçmış olan bu duruma tekrar erişmeye çalışır ve yaratıcının bilgisinde istiraka en yakın bir hali dünyanın şartı olarak kabul eder. Bu bir ihtiram, bir bağlılık ve daima Allah ile doğrudan bir sevileşme duruşudur ki, bu duruşta uygun hareketler yapılır ve sözler söylenir. İşte namaz esas itibariyle üç unsurdan ibarettir. 1. Kalbin huşu içinde olmasıdır ki Allah'ın büyüklüğü ve büyük gücü önünde hissedilenin gereğidir. 2. Allah'ın en büyük üstünlüğünün ve insanın küçüklüğünün bu duruma uygun sözlerle ifadesidir. 3. Vücudun uzuvlarıyla gerekli olan saygı duruşunun alınmasıdır. Birisine saygımızı göstermek için bütün dikkatimizi toplar ve yüzümüzü ona çevirerek ayağa kalkarız. Daha saygılı bir ifade, tazim makamında başımızı eğmemiz ve eğilmemizdir. Daha büyük bir saygı için son sınırına kadar benliğini ve bilincini toplayarak yüzünü yere doğru indirmek suretiyle isar edilir. O kadar aşağı eğilir ki saygı gösterilenin önünde yere değer. İnsanın ruhani olgunlaşmanın doruğuna erişilebilmesi için böyle bir yükselişte bu üç safhadan geçmesi gerekir. Tam bir tapınma merasimi olan namazda bu üç duruş vardır. Ayakta durmak, kıyam, yere doğru eğilmek, rüku, sonsuz güç sahibi olanın huzurunda yüzünü yere koymak, secde vardır. Bütün bunlar Allah'ın sonsuz yüceliğini ve insanın hiçliğini hakkıyla hissedecek biçimde ruha gerekli olan olgunluğu elde etmek içindir. Hacı Ahmet Kayhan'dan. Kayhan dede deriz. Çağımızın büyük ariflerinden olduğuna inanırız. Adem ve Alem adlı kitabında namazın maddi ve sağlığa ilişkin faydalarından sonra namaz hakkında şunları anlatıyor. Namazın en önemli faydaları manevidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Es-Seltü Miracül Müminin namaz müminin miracıdır buyurmuşlardır. Kul namaz ile Mevlasına yakın olur. Mevla'nın lütuf ve keremine ve lahuti olan nurlarına ermiş olur. Bir meyve ağacı güneş ışığının içinde dura dura erdiği gibi bir kul da Mevla'nın huzurunda dura dura olgunlaşır. Namaz Allahu Teala ile konuşmaktır. Namazın Cenab-ı Hak ile konuşmak olduğunu apaçık ispat eden her namazın her rekatında okuduğumuz Fatiha suresinin manasıdır. Fatiha'nın manası pek geniştir. Kayhan dede de Fatiha suresinin manasını ve namazda bu mananın bilinci içinde namaz kılınması gerektiğini anlatıyor. Alexis Carrel'den. Alexis Carrel'ın Dua adlı kitabı çok meşhurdur. Onun dua ile ilgili sözlerini hatırlamakta yarar görürüm. Dua, ruhun Allah'a doğru uçuşu veya hayat mucizesinin kaynağı olan başlangıç noktasına aşıkça tapınış demektir. İbadet ehli olanların çoğu bencil, yalancı, kibirli, aşka ve imana liyakati olmayan ikiyüzlü kimselerdir. Duanın mekanı her neresi olursa olsun, içini bir huzur kaplamadıkça Tanrı insanla konuşmaz. Namaz, ama hangi namaz? Namaz, bugünkü bildiğimiz biçimiyle İbrahim peygamberden beri var. İbrahim aleyhisselam kaynaklı dinlerin ve onların mezheplerinin tamamında arada ayrımlar olsa da kıyamıyla, rükuyla, secdesiyle, tehiyyatıyla namazın var olduğunu görüyoruz, biliyoruz. İster camide olsun, ister cemevinde, ister dergahta, ister kilisede, isterse havrada, isterse evlerde ya da başka yerlerde ya da tabiatla baş başa. İşin esası dua olduğuna göre duasız din olur mu? Dahası bugün Müslümanların kıldığı namazın bir benzerini Ebu Leheb de kılıyordu. O, lanetlenmiş olan Ebu Leheb ve ortakları ve yandaşları da. Ebu Leheb, Kabe'deki iri putlardan Uzza'nın karşısına geçiyor, kıyamda, rükuda, secdede, tehiyatta durarak Uzza'yı övücü sözler söylüyordu. Muhtemelen de aklından bu işten ne kadar makbi çıkar geleceğini de hesaplıyordu. Putları ne kadar överse, ne kadar gösteriş namazı kılarsa, Araplar arasında putperestliğin o kadar kökleşeceğini ve putlara gelen hediyelerin sayısının ve kıymetinin artacağını düşünüyordu. Derler ki, Ebu Leheb ve çetesi putlara yapılan hediyeleri, adanan adakları topluyorlardı, satıyorlardı. Suriye'ye ve Yemen'e kervanlar düzerek servetlerine servet katıyorlardı. Kat kat yığdıkları paralarında kat kat pahasına satıp tefecilik yapıp çoğaltırken borcunu ödeyemeyenleri köleleştirip zavallıların kızlarını Kabe'nin arka sokaklarında lüks umumhanelerde zenginlere satıyorlardı. Yani Ebu Leheb ve benzerleri Mekke zenginlerinin kurdukları düzen temelinde sahte namaz olan böyle bir düzendi. O yüzden de İslam peygamberinin bu sömürücülüğü kınayan feryadı ortaya çıktığında en azılı bir şekilde direnen Ebu Leheb oldu. Peygamberin amcası olduğu halde. Çoğunlukla farkına varılmaz ama aslında Ebu Leheb bir din adamıydı. Sapmış ve Allah'ın gazabına uğramış bir dinin din adamı. Sahte dinini korumak için gerçek dine karşı direnişin en kararlı mücadelecisiydi. Çünkü yeni din putları ortadan kaldırıyor, zaman ve mekandan münezzeh tek Allah'a ibadeti emrediyordu. Bu yüzden de ilk inen surelerden birisi Tebbet suresi olmuştur. İniş sırasına göre 6. suredir. Ne diyor Tebbet suresinde? Kahrolsun Ebu Leheb'in düzeni, kahrolsun. Ne yığdığı malı kurtaracak onu, ne de kazandıkları. Alevli bir ateş saracak onu. Diyorum ki, dışarıdan bakarsan Ebu Leheb'i de namaz kılıyormuş gibi görebilirsin. İçinde ise putperestlikten, şeytanilikten, sömürücülükten ve zulüm tasarıcılığından başka bir şey bulamazsın. Öyleyse İslam'ın esası Ebu Leheb namazından Muhammed Aleyhisselam namazına ulaşmakla başlar. O namaz ise Fatiha suresini bilinçli olarak okumak ve yaşamak demektir. Bir manada müminin namazı Fatiha suresi ile Allah'ın huzurunda olmanın bilincinde olmak ve bu hal ile Allah'a yönelmek demektir. Namazın farzları. İlmihal kitaplarında mezheplere göre namazın farzları, vacipleri, sünnetleri anlatılır. Ariflerin anlattığı namazın farzlarını yeniden hatırlayalım. 1. Allah'a yönelip ona yakaracağımızın bilinci içinde ve dünya ile ilgili önceki anıları ve sonraki olayları bir yana bırakıp yaşayacağımız anın hayatımızın en değerli anlarından biri olduğunun bilincinde olmak. Yani niyet. 2. Bedenimizi, giyimlerimizi, namaz yerini, kalbimizi, zihnimizi temizlemek. 3. Kabe'ye dönüp Allahu Ekber dediğimiz anda iki elimizi arkaya doğru kaldırarak Allah'tan başka her şeyle ilgimizi kestiğimizin bilincine ermek. 4. Namazda okuyacağımız surelerin ve ibarelerin ve ifadelerin tam bilincinde olmak. Yani ne dediğimizi bilmek ve bunları Allah'a hitaben söylediğimizin bilincinden hiç ayrılmamak. Namazın bir dua, bir yakarış, belki de bir haykırış olduğunu, borç değil alacak olduğunu bilmek. Nasıl namaz kılmalı? Ariflerin yazdıklarından esinlenerek bir namaz kılma tanımı yapalım. Önce zaman ve mekan olarak durumumuzu namaz kılmaya hazırlayalım. Abdestimizin sadece temizlik amacıyla olmadığını, aynı zamanda arınmaya bedenimizden başlamak olduğunu bilelim. Bu namazın sanki son namazımız olacağını ve namaz bitince ruhumuzun bedenimizi terk edeceğini düşünelim. Böylece namazı bir an önce bitirip bizi bekleyen işlere kavuşmak ruh halinden kurtulalım. Televizyondaki dizileri ya da haberleri, yiyeceğimiz yemekleri, oyun ve eğlenceleri, hatta yapacağımız güzel ve doğru işleri değil, sadece Allah ile söyleşi halinde olduğumuzu hatırlayalım. Bilelim ki Allah uzaklarda değil, bize şah damarımızdan daha yakın. Şah damarımız kadar da değil, şah damarımızdan daha yakın. Böyle diyor kitabında Yüce Allah. Allah göklerde değil, cennetteki baba değil, o her yerde. Allah'ın olmadığı hiçbir yer yok. Biz söylediğimiz anda o bizi duyuyor, bizi dinliyor. Bu bilinç içinde namaz kılacağımız yerde kıyamda duruyoruz. Allah ile söyleşmeye hazır olduğumuzu hissediyoruz. Sonra ellerimizi arkaya doğru atıp bununla Allah'tan başka her şey ile ilgimizi kestiğimizin bilincine erişiyoruz. Ve diyoruz ki Allahu Ekber. Allahu Ekber Tanrı uludur demek değil ya da Allah büyükler içinde en büyüktür demek de değil. Allahu Ekber dediğimiz zaman diyoruz ki Allah nasıl düşünüyorsak ondan daha büyük. Allah'ın büyüklüğünün sınırı yok. Allah sonsuz boyutta sonsuzluktur. Yani mutlak sonsuzluk. Böylece namaza başladık. Ellerimizi ister Malikiler ve Caferiler gibi yanlarımıza salıverelim. İstersek Hanefiler, Şafiler, Hanbeliler gibi önümüzde bağlayalım. Hepsi olur. Fıkıh mezhebimiz neyse ona göre yapalım. Ama unutmayalım ki kalbimizi Allah'a bağlamamışsak namaza başladık diyemeyiz. Yine söylüyorum, herkes alıştığı gibi okunması gereken ibareleri okusun ama anlamını bilerek, düşünerek ve Allah'a okuduğunu unutmadan. Ben namazda mutlaka okunması gerektiği söylenilen Fatiha suresinin anlamını hatırlatmak istiyorum. Fatiha suresi hem Kur'an-ı Kerim'in açılışıdır hem de Allah'a giden yolun açarıdır. Önce besmele okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla diyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamd Allah'a, alemlerin Rabbine. Hamd, Türkçedeki övgü sözünü de içine alan ama şükrü de kapsayan bir söz. Bütün varlığı var eden, bütün övülenlerin yaratıcısı, bütün övgülerin sahibi Allah'tır. O, alemlerin Rabbidir. Nedir alemler? Üzerinde yaşadığımız güzel gezegenimiz, arzdan başlayalım. Ne alemler var bizim gezegenimizde? Ateşten, sudan, havadan, topraktan, enerjiden, ışıktan alemler. Toprağın içinden çıkan suyla, güneşle beslenen bitkiler, hayvanlar ve insanlar. Saymakla bitiremediğimiz alemler. Dünyamız ne kadar geniş, ne kadar güzel, ne kadar büyük. Ve içinde bulunduğumuz gök adamız adına Samanyolu diyoruz. Dünyamız bu gök ada içinde bir harika yıldızın etrafında dönüyor. Mevsimler oluşuyor. Dönüşü düzgün olsun diye de yakınlarına ay konulmuş. Ay olmasa dünyada bugünkü hayat olmazdı. Kutuplar, ekvator dengesi dünyadaki hayatın kaynaklarından. Onu da aya borçluyuz. Ay denizlerimizi kabartıyor, vücudumuzdaki sıvıları etkiliyor, toprağımızı bile kendine çekip bırakıyor. Güneşimiz gök adamızdaki 100 milyardan çok güneşten biri. Gök adamızın bir ucundan öteki ucu 100 bin ışık hızı yılı. En yakın gök ada Andromeda ile aramızda 2 milyon ışık hızı yılından daha fazla uzaklık var. Bir ışık hızı yılı 9,5 milyon kilometre. Ve bugünkü gökbilimin bulgularına göre en az 100 milyar gök ada var. Hesaplayabilir miyiz? Yıldızlar aleminin büyüklüğünü. Vazgeçelim. Daha kürsi var. Kürsenin büyüklüğüne göre yıldızlar alemi küçücük. Sonra arş var. Sonra levh var. Sonra kalem ve heba. Gelin unutulmuş büyük şair Edip Ayel gibi söyleyelim. Tanrı'nın muazzam büyüklüğüne, aklı mermez karıncayım küçüğüm. Ve inanırım körü körüne, Tanrı'nın muazzam büyüklüğüne, aklım ermez karıncayım küçüğüm. Evet, namazdayız. Allah'ın muazzam büyüklüğünün bilinci içindeyiz. Ama ümitsiz değiliz. Çünkü o Rahman'dır ve Rahim'dir. Er-Rahman, Er-Rahim. O Rahman'dır, Rahim'dir. Rahman'dır Allah, esirgeyendir, bağışlayandır, acıyandır. Merhamet edendir, şefkatlidir, merhamet edicidir. Adı Rahman'dır, Zat-ı Rahman'dır. Rahim'dir Allah, yarattıklarını esirgemektedir, acımaktadır, merhamet etmektedir, şefkat etmektedir. Adı Rahim'dir, rahmedip durmaktadır. Hakkı var etmese de o Rahman'dır ve halkı var etmiştir, onlara Rahim'dir. Maliki Yevmiddin. Din gününün malikidir deniliyor. Hesap günüdür o gün. İnfitar, Yarılmaz suresinde Allah din gününü şöyle tanımlıyor. Bilir misin nedir din günü? Evet, din günü nedir bilir misin? O gün kimsenin kimseye yardımı dokunmaz. O gün kararları veren sadece Allah'tır. Tekvir suresinde ise din gününün açılımı var. Güneş köreltildiği zaman. Tekvir. Yıldızlar döküldüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, vahşi hayvanlar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, insanlar yaptıklarıyla yüzleştirildiği zaman. Diri diri toprağa gömülen kızların hangi suçtan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman, İnsanların yaptıkları, işlerin defteri açıldığı zaman, gökyüzü sıyrılıp soyulduğu zaman, cehennem tutuşturulduğu zaman, herkes ne kadar hazırlıklı olduğunu anlayacak. İbrahim suresinde de din günü anlatılıyor. Yer başka bir yer, göklerde başka gökler yapıldığında, bir ve karşı durulmaz gücü olan Allah'ın huzuruna çıktıkları gün. O gün günahkârlara zincirlenmiş olarak göreceksin. Onların gömlekleri katran, yüzleri de ateş içinde. Allah herkese kendi kazandığını vermek için diriltecek. Ve Hac suresi, kıyamet vakti gelecek. Bundan hiç kuşku yok. Ve Allah kabirdekileri diriltecek. İyyâke nâbüdü. Yalnız sana kulluk ederiz. Yaptığımız her işi senin isteğine uygun yaparız. Vicdanlı yaşarız. Dürüst yaşarız. İnsanları incitmeyiz. Adaletten ayrılmayız. Şahsi çıkarlarımız için ne putlara ne de kullara kulluk yapmayız. Yoksulları, yetimleri, garipleri, muhtaçları görürüz, gözetiriz. ve İyyâke nestaîn ve yalnız senden yardım dileriz. İhdinâs sırâtal müstakim, bizi doğru yola ilet. Sırâtellezîne en'amte aleyhim, nimet verdiklerinin yoluna. Gayrın mağdûbü aleyhim veleddâlin, gazabına uğrayan ve sapıtanların yoluna değil. Fatiha suresini okuduk. Tertil üzerine okuduk. Tane tane anlamını idrak ederek. Acele etmeden Allah'ın bizi duyduğunu bilerek ve Allah'a hitap ederek, ona söz vererek ve ona yakararak. İşte müminin miracı bu. Bundan sonra namaz da anlamı ile okunması uygun olan Kur'an-ı Kerim ayetlerinden ya da istiyorsak surelerden okuruz. Tekrar ediyorum, namazda okunması uygun olanlardan. Yoksa namaz dışında Kur'an-ı Kerim'in bütün sureleri anlamı ile okunmalı. Anlamı ile. Rüku. Şimdi saygıyla eğilmek zamanı ve saygı ifade eden sözler ile. Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. Azim olan, yüce olan Rabbimizi bütün eksikliklerden uzak olduğunu bilerek. Yine kıyam. Sonra yine kıyamdayız. Semi Allahi limen hamide diyoruz. İşiten Allah'ı hamd ediyoruz. Biz söyledik ve o işitti. Biz de bu halin bilincindeyiz. Secde. Ve secde Allah'a en çok yaklaştığımız an. Bütün alçak gönüllülüğünüzle küçüklüğümüzün bilinci içinde sonsuz boyutta sonsuzluğa doğru yol alıyoruz. Ve Allah'ın bütün noksanlıklardan uzak olduğunu biliyoruz. Yüceler yücesi Allah'ı anıyoruz ve ona hamd ediyoruz. Sübhane Rabbiyel Ala ve Hamide. Ya da içimizden ne geliyorsa onu söylüyoruz. Yalvarıyoruz, yakarıyoruz, halimizi Rahman ve Rahim olan Allah'a sunuyoruz. Sonra Allahu Ekber deyip Allah'ın nasıl düşünüyorsak ondan daha yüce olduğunun bilinciyle ikinci rekata duruyoruz. Yine söylüyorum, bu kitapçığın işi namazın şekil şartlarını, fıkıh kurallarını anlatmak değil. Onu herkes bağlandığı mezhebin kitaplarından öğrenebilir. Bugün İslam dünyasında bağlıları çok olan Hanefilik, Caferilik, Şafilik, Malikilik, Hanbelilik, Zeydilik ya da yeni müçtehitler çıkmış, yeni mezhepler kurulmuş ve temel ortak değerlerin dışına çıkmamışsa, o mezhepten bütün müminler kardeştir. Aradaki farklar önemli değildir. Yeter ki namazın içi dolsun, orta namazı olsun. Yani insanın içinde ve bilincinde gerçekleşen namaz olsun. Namazı Türkçe kılabilir miyiz? Öncelikle ameller niyetlere göredir diyelim. Ne için Türkçe namaz kılmak istiyoruz? Türkçülük olsun diye mi? Ama Türkçülük bir toplum bilimlik meseledir. Biz ise ötelerden söz ediyoruz. Dolayısıyla sırf Türkçülük olsun diye Türkçe namaz kılmayı anlamlı bulmuyorum. Eğer namazımızda huşu ve namazın sonunda aradığımız yakınlık oluşuyorsa ve biz bu amaçla ve deneyimlerimiz sonucunda bu gerçeğe ulaşarak namazda yaradanımıza, öz dilimize, Allah'ın bize verdiği Türkçe ile hitap ediyorsak buna kim engel olabilir? Ve o engelin ne gibi bir delili olabilir? Yine de Kur'an-ı Kerim'deki kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulmanın zorluğu açısından birinci ve birincil tavsiyem, namazda okuduğumuz sure, ayet ve ibarelerin anlamlarını iyice zihnimize yerleştirerek bilincimizin dilimize ışık vermesini sağlamak yoludur. Arapça bilenler veya bildiğini söyleyenler de bu konuda bir çaba içinde olmalıdırlar. Bu yöntemle amaca ulaşamayanlar, yani namazda huzuru ve huşu durumunu yakalamayanlara ikinci bir tavsiyem var. Önce ayetlerin aslını okusunlar, sonra da Türkçesini. Ama Allah'a yakarma, yalvarma, dua etme durumunu ve bilincini yaşayarak, ayetlerin ve ibarelerin acele etmeden tertil üzere, hece hece her harfin hakkını vererek, her anlamın bilincini yaşayarak okunması ve Türkçelerinin de aynı biçimde tekrarlanması kaydıyla. Ben bu ikisini de yapmayacağım ya da yaptığım başka bir tarz var. Sadece Türkçelerini okuyacağım ve Tanrı'ma namaz durumuyla öz dilimden yakaracağım diyene ne benim ne de bir başkasının karşı çıkmak hakkı olduğuna inanmıyorum. Namazın içinde başka ibareler ve okunacak başka ayetler olmakla birlikte işin esası Fatiha suresidir. Dolayısıyla namazda okunmasını salık vereceğim bir Türkçeleştirme tecrübesi yapmak istiyorum. Fatiha Suresi Türkçesi. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a, alemlerin Rabbine. Rahmandır o Rahim, hesap gününün maliki. Yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Nimet verdiklerinin yoluna. Gazabına uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil. Namazlarında bu Türkçe ile Fatiha suresini okumak isteyenlerin Rahman, Rahim, alemlerin Rabbi, hesap günü, malik gibi sözlerin anlamlarını içlerine sindirmeleri gerekir. Son söz. Eski köye yeni adet mi getiriyorsun? Biz bildiğimiz gibi manasını anlamadan ve düşünmeden de namazımızı kılarız diyenlere de ben ne diyebilirim ki? Aklıma Alex Carroll'ın sözleri geliyor. Dua adlı kitabından istem dışı dile gelen ezberlenmiş dua formülleri, hatta bir mum ışığı yakmak bile dua sayılır. Eğer insanı Tanrı'ya yöneltiyorsa, dua için her yol uygundur denilebilir. Ben yine de kitabı elde edip okumak imkanına erişenlere Allah'ın, peygamberin ve ariflerin anlattığı namazı diliyorum. Allah biliyor, okuyucum da bilsin ki niyetim halistir. Uzun zamandan beri yazmayı düşündüğüm bu kitapçığı tamamlamama izin veren Allah'a hamdolsun. Kitabın sonu. 23 Eylül 2013. Sayfa 53.